Galata Port İstanbul Podcast serisine hoş geldiniz. Ben Bora Hoşver. Bugün yanımda yine İrem var. Merhaba İrem, nasılsın?
Teşekkürler Bora, sen nasılsın?
Ben deyim, çok sağ ol. Bugün Tohum Otizm Vakfı'nın otizm farkındalığı ve eğitim alanında yaptığı çalışmalardan ve özellikle de vakfın 29 Kasım 1 Aralık tarihleri arasında Galata Port İstanbul Paket Postanesi'ni düzenleyeceği Yılbaşı Alışveriş Festivali'nden bahsedeceğiz. Bugünkü konuğumuz Tohum Otizm Vakfı Kurucu Başkan Yardımcısı Sayın Aylin Sezgin. Hoş geldiniz Aylin Hanım, nasılsınız?
Hoş bulduk, iyiyim. Sizler nasılsınız?
Bizler deyiz, sağ olun. Adettendir Aylin Hanım, önce bir konuğumuzu kendi ağzından dinliyoruz. Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra Emlak Bankası Menkul Kıymetler'de uzman olarak çalıştınız ve günümüzde de Tohum Otizm Vakfı'nın kurucu başkan yardımcısı olarak pek çok önemli ve yenilikçi projelere imza attınız. Sizden dinleyelim bu kurumsal hayattan vakıfa geçen ve vakfın kuruluş hikayesini, bir de sizin ağzınızdan dinleyebilir miyiz?
Tabii. İkiz çocuklarımın olmasıyla birlikte onlarda bir sorunu fark etmemiz, yurt dışına gitmemiz, orada tanı almamız ve Türkiye'ye dönmemiz takiben yurt dışıyla Türkiye arasındaki farkı gözlemlemiş olmamızdan dolayı arayış içindeydik. Üniversiteden arkadaşım Mine Narin'le bir araya geldik. O da artık iş hayatından ayrılıp çocuklar için bir şey yapmak istiyordu. Konu sabit değildi onun için. Ben otizm olma konusunda ikna ettim kendisini süreç içinde. Sonra çok değerli kurucularımızla birlikte 2003 yılında kurulduk.
Çok önemli bir konu gerçekten. Dinleyicilerimiz de mutlaka arasında doğru bilinen bazı yanlışlar vardır bu konuyla ilgili. O yüzden sizden otizmin tanısı nasıl konuyor, kimler tarafından konuyor ve aile tek başına değil tabii ki de bir takım uzmanlara başvuracak. Hangi uzmanlara başvurması gerekiyor? Sizden bir alalım mı bu bilgileri?
Evet, otizm nörobiyolojik bir bozukluk. Henüz nedeni tam olarak tespit edilmedi. Birçok geni etkiliyor. Anne karnında tespit edilemiyor. Doğduktan, sosyalleşmeye başladıktan bir süre sonra ortaya çıkıyor ya da siz fark edebiliyorsunuz. Çok dikkatli bir göz 3 aylıktan itibaren bu farkları görebilir. Tabii ki 3 ayken tanı konmuyor da şüphe denilebilir. Ve yaklaşık 1 yaşına geldiği zaman belirtiler kendini gösterir. Bunlar ismine seslenildiğinde dönüp bakmaması, gülümsememesi, yani sosyalleşmemesi, annenin kucağına geldiğinde anneyle iletişim kurmaması veya herhangi birinin kucağına gittiğinde, çocukken oynanan bu tel sarar gibi oyunlarda dikkatini vermemesi, 6 aylıktan itibaren oyuncaklarına ilgi göstermemesi, biraz daha ilerlediği zaman bir oyuncağı anlamlı kullanmaması, mesela bir topu birine atmak değil, onu döndürmek, dönen nesnelere takılmak, bir arabanın ters çevirip tekerleğini döndürmek, ona bir şey yükleyip boşaltmak yerine ya da mesela bir arabayı annesine doğru gönderip annesinden geri almak değil de anlam dışı kullanmak, parmak ucunda yürümek, kendi etrafında dönmek, çok huzursuz bir bebek olmak, genellikle neredeyse hiçe yakın uyku olması, çok kısa aralıklarla uyanması, katı gıdaya geçmekte zorluk. Bunlar ilk belirtilerdir ama şimdi bunu dinleyen aileler hemen bir ya da iki tanesi var diye büyük bir telaşa kapılmasınlar. Bunların pek çoğunun bir arada olması gerekir. Tanıyı çocuk psikiyatristinin koyması daha doğrudur. Nörologlar da bu konuda çalışır. Ve şüphelenildiği ilk andan itibaren bir uzmana danışılmasında fayda vardır. Çünkü beyin gelişiminin çoğu 5 yaşından önce tamamlanır. Ve erken tanı, erken yoğun eğitimle çocuklarımızı kazanmamız mümkün. Yaklaşık %15'i tamamen otizm tanısından çıkabilir. Bir %30'u da kaynaştırmaya gidebilecek hale gelebilir. Ama bunların hepsi erken tanı ve erken yoğun eğitimle olabilir ancak.
Dış görünüşlerinde herhangi bir farklılık yok.
Yok, peki, yürümede bir farklılık yok. Yani normal zamanda yürür, normal zamanda emekler. Dış görünüşünde pek bir farklılık yoktur. Hatta bize göre hepsi çok yakışıklıdır. Birkaç makalede kirpiklerinin daha uzun olduğuna dair bir bilgi vardı. Ama bu çok önemli bir ayrıntı değil yani bence. Bu şekilde En önemli fark konuşma gecikmesi ya da bir bulunduğu alanda ortama katılmaması denebilir.
Cinsiyet farkına göre bir dağılımı var mı? Kız, çocuk, erkek?
Evet, erkek çocuklarda daha fazla. Aslında nedendir tam bilinmemekle birlikte nörolojik rahatsızlıklar erkek çocuklarda daha fazla görülmekte. 4 katı kadar. Ve birinci çocukta otizm olursa ikinci çocukta otizm olma olasılığı da çok artıyor. %10'a çıkıyor. Yani bu da genetik temelli olduğunun bir göstergesi aslında.
Önemli olan bu tip konularda ailenin farkındalık, toplumda bir farkındalık, hatta o farkındalığı yarattıktan sonra da durmayıp onu kabullenmek ve içselleştirmek oluyor. O yüzden bununla ilgili bizlerin ve dinleyicilerimizin farkındalığını artırmak adına rakamsal olarak varsa ülkemizde, dünyada, coğrafyalarda farklılıklar, bunlarla ilgili birkaç rakam alabilir mi sizden?
Tabii. Şimdi öncelikle bir 20 yıl önce biz bu işe başladığımızda bu rahatsızlığı bir Amerikan rahatsızlığı olarak değerlendiren bürokratlar, yetkililer vardı. Dolayısıyla biz o tarihten itibaren bu konuda hem araştırma yapma sorumluluğunu hissettik, hem farkındalıkla ilgili halkın bilgisini ölçmek istedik. Ve ilk yaptığımız araştırmaya göre otizmi duyma oranı %7'lerdi. Yıllar içinde yaptığımız faaliyetlerle, farkındalık çalışmalarıyla, işte bu kermes gibi, alışveriş şenliklerimiz gibi olaylarımız, maratonda koşmamız gibi etkinliklerimizle birlikte ve basının katkılarıyla birlikte bu duyma oranı %70'lere kadar çıkabildi. Bu süreç içinde aynı zamanda ülkemizdeki çocuklar arasında otizm ne kadar rastlanıyor diye baktığımız zaman yaklaşık 0-19 yaş arasında bir 900 bin civarında çocuğumuz var. Bütün yaş gruplarını katarsanız ülkemizde yaklaşık bir 2,5-3 milyon kadar otizmli insan olduğunu düşünebiliyoruz. Bunların ailelerine de bakacak olursak yani yaklaşık 4 kişilik bir aileden 7-7,5 milyonu kapsayan, ülkemizin 7-7,5 milyonu insanını kapsayan bir sorundan bahsediyoruz. Yıllar içinde sebebi tam belli olmayan bir şekilde binde birlerden, 500'de birlerden, 150'de birlerden bugün 44'te bire geldi. Artık dünyada her 20 dakikada bir otizm tanısı konur hale geldi. Bu tabii çok ciddi bir artış oldu. Hizmetler aynı oranda artamayabildi. Yani okula giden, tam zamanlı olarak okula giden çocuk sayısı son derece tabii düşük kaldı, 40 binlerde. Bunun zaman içinde artacağını ümit ediyoruz.
Biz de aynı umudu sizinle paylaşıyoruz. Bir de Tohum Otizm Vakfı'na değinmek isteriz. Tohum Otizm Vakfı ile otizmli çocukları ve aileleri bilinçlendirmek adına birçok proje ve eğitim gerçekleştiriyorsunuz. Kısaca alabilir miyiz bu projeleri?
Kurulduğumuz günden beri bunun önemini, zaten vakfımızın kuruluş amacı erken tanı ve erken yoğun eğitim. Dolayısıyla kurulduğumuz günden beri farkındalık çalışmalarına önem veriyoruz. İlk çalışmamız 2006 yılında oldu. Televizyona çıktık, işte Beyaz Şov'a. O büyük bir çıkış oldu. Onun takiben doğuş kampanyası yapıldı. Ters tuttuğumuz bir çocukla, eğitimle yeniden doğabilir imajını halka vermeye çalıştık. Süreç içinde hep bunu vurguladık. Yani bu çocukları tamamen topluma kazandırmak mümkün. Yeter ki gerekli eğitimi verelim. Zaman içinde tabii ki okulumuzda, model olarak kurduğumuz okulumuzda çocuklarımız büyüdü. Yaklaşık 20 yıldır eğitim alan genç delikanlılar var artık. Bir kısmı mezun oldu, üniversiteye gitti. Bir kısmı hala bizimle. Bunların tabii kayıtları var elimizde. Dolayısıyla yapılan eğitimin dönüşünü ispatlama şansımız var artık. Bu da görüldüğü zaman halkın tabii umudu artıyor. Daha evvel bu çocuklar hani sadece Allah'ın bize emanet ettiği varlıklar olarak değerlendirilirken şimdi artık iş hayatına kazandırılabilen insanlar haline dönüştü. Ülkemizde bir araştırmaya göre yaklaşık yapılan her 1 liralık yatırım 19 liralık geri devlete katkısı oluyor. Yani bakıma muhtaç olmayan insan haline geliyor. Bu çocuklarımızın Down sendromlular gibi böyle bir fiziksel ek bir sorun taşımıyorlar. Yani ne demek istiyorum? Bir kalp sorunu ya da bir erken ölüm durumu yok. Dolayısıyla normal bir ömür süresine sahipler. Tabii ki tam yaşam ömürlerini şu ana kadar gözlemleyemedik. En büyük tanıdığımız otizmliler şu anda 40 yaşlarında. Ama tahminen 70 yaşına kadar yaşamaları söz konusu. Dolayısıyla gerçekten eğitim verilmesi ve topluma kazandırılması, yük olmaması açısından ülkemiz adına çok önemli.
Kavramları bazen kullanmak zor oluyor ama siz dediğiniz diye diyorum. Normal anlamda, normali tabii tanımlaması zor ama iş hayatına katılıp herkes gibi çalışma hayatında olan otizmli oranı var mı?
Şu anda son derece düşük. Şöyle söyleyeyim. Kayıtlı 38 tane otizmli çalışan var ülkemizde. Son derece az. Ama bunun yaklaşık yarısı bizim emeklerimiz sayesinde işe girdi diyeceğim. Bununla hani gurur duyuyoruz. Firma ismi verebilir miyiz bilemiyorum.
Lütfen.
Farklı sektörlerden firmalara gidip bunları anlatıyoruz. Bir fabrikada, bir süt ürünleri fabrikasında hatta 12 tane gencimiz çalışıyor. Bunlar tam zamanlı çalışıyor. Ve normal bir bireyden daha da iyi üretim yapıyorlar. Şimdi biz tabii herhangi bir otizmliği herhangi bir işe yerleştirmiyoruz. Önden gidip bir araştırma yapıyoruz. İş analizinden sonra, orada çalışabilir olduğunu tespit ettikten sonra işe zaman içinde yerleştiriyoruz. Başında baştan bir iş koçu oluyor ve ilk önce belki bir günle gidiyor, iki günle gidiyor ve sonunda tam zamanlı olarak gidebiliyor ve belki iş koçumu da geri çekebiliyoruz. İki kişiye değil de üç kişiye bakar hale geliyor veya dört kişiye bakar hale geliyor. Ya da bazı çocuklarımız hiçbir iş koçu olmadan da o firmada tam zamanlı ve tam performansla çalışabiliyorlar. Otizmleri çalıştırmanın avantajı şu, severlerse işlerini hiç etrafa bakmadan, dedikodu yapmadan, kaytarmadan, hani sigara molasına falan çıkmadan tam zamanlı olarak kendilerini işe verirler. Ve bu da tabii ki biraz daha fazla üretim yapmalarına sebep olur akranına göre.
Harika. Heyecanımız büyük. Biraz da dilerseniz festivalimizden bahsedelim. İrem, sözü sana bırakayım.
Evet. Teşekkürler Bora. Şimdi aslında sizi dinledikçe hakikaten bu konudaki farkındalığın ve eğitim olanaklarının yükselmesinin vurgusunu bir kez daha hissettik Aylin Hanım. Buna en büyük olanak sağlayan aslında faktörlerden bir tanesi de her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve büyük de ilgi gören Yılbaşı Alışveriş Festivali. Bu sene ilk defa Galata Port İstanbul'da paket postanesinde ev sahipliği yapmaktan ötürü biz de gerçekten inanılmaz mutluyuz. Küçücük de olsa bir katkımız varsa bu bizi çok mutlu ediyor. Çok fazla tasarım markasının da bulunduğu bir alan. Yani siz de çok fazla tasarımcı işbirliği de yapıyorsunuz. Çok değerli katkıda bulunan tasarımcılarımız var bu anlamda. Gelirlerin nasıl kullanıldığı, hani bu sene biraz neler bizi bekliyor, onlarla ilgili biraz daha eklemede bulunursanız çok mutlu edersiniz bize.
Evet, biz de çok heyecanlıyız. Gönüllülerimizle birlikte her sene farklı bir alışveriş şenliği tasarlamaya gayret ediyoruz. Her sene aynı yerde yapmak belki çok kolay olabilirdi ama her sene daha hedefleri büyüterek ilerliyoruz. Ve Galata Port gerçekten bizim hedeflediğimiz, bir etkinlik yapmak istediğimiz bir yerdi. O yüzden bu sene ayrıca çok mutluyuz bunu başarabildiğimiz için. Festivalimize tabii çok seçkin ve değerli özel markalar katılıyor. Bunlar giyimden tutun, mücevher, antika, yiyecek, her şey var bu alışveriş festivalinde. Ve biz bunu artık kermes demiyoruz. Çünkü sadece Yoğun Otizm Vakfı'nın kazandığı bir gelir amaçlanmıyor burada. Burada büyük bir sosyalleşme ve aynı zamanda ekonomik bir hareket de oluyor ciddi manada. Dolayısıyla kazan kazan noktasına getirmeye çalışıyoruz bu etkinliğimizi. Bugüne kadar bu festivallerimize yaklaşık 950 tane firma katıldı ve 15 bin giriş oldu. Bugüne kadar ücretliydi. İlk defa sizinle birlikte girişler de ücretsiz olacak. Bu da çok güzel. Bu da sayının artacağını bize ümit ettiriyor. Yaklaşık 3000 kişi kadar misafirimiz olur diye ümit ediyoruz. Tabii bu festivalin gelirleri bizim için çok önemli. Çünkü çok büyük miktarda bir kere de bu gelirler bize geliyor. Ve biz bunları ağırlıklı olarak burslarımız için kullanıyoruz. Okulumuz da Milli Eğitim'de bağlı bir okul, özel eğitim okulu. Dolayısıyla tam zamanlı eğitim veriyoruz bu okulumuzda. ve burslu çocuklarımız var. Yaklaşık %50'si bursludur. Bunun dışında ülkemize de hizmet etmeyi hedeflediğimiz için öğretmen eğitimleri yapıyoruz, aile eğitimleri yapıyoruz ve aynı zamanda da tüm know-how'ımızı, bu otizm hakkındaki bilgimizi, becerimizi dijitalleştirmeye çalışıyoruz. Malum olduğu üzere artık bu çok önemli. Özellikle pandemide bunu çok fark ettik. Bir kısmını zaten dijitalleştirdiğimiz için biz eğitimimize çocuklarımızla devam edebildik. Tamamını eğer yapabilirsek, tamamını dijitalleştirebilirsek bu tüm Türkiye'de aynı bilgi ve beceri seviyesine tüm hocaların ulaşması ve aynı zamanda tüm çocuklarımızın da yani Ağrı'da da olsa, işte Adana'da da olsa, nerede olursa olsun, Samsun'da da olsa aynı kapasitede yetişme imkanlarının onlara sağlanması demek. Dolayısıyla bu projelerde harcamayı hedefliyoruz gelirlerimizi.
Bu sene çok özel ve yine tasarım sepetler olduğunu duydum ben. Özellikle iş, sanat ve medya dünyasının ünlü isimleri tarafından hazırlanan yılbaşı sepetlerimiz olacak sanırım. O da heyecan verici. Onunla ilgili belki de aktarmak istediklerimiz olabilir.
Bu gerçekten iş, sanat, medya dünyasında bir nevi tatlı bir yarış oluyor. Bireysel olarak kendi tasarımlarını sepetlerinde gerçekleştiriyorlar ve onları bize hediye ediyorlar ve biz de onları arzu edenlerle buluşturmaya gayret ediyoruz. Tabii bir bağış sayesinde. Çok değerli isimler var. Caroline Koç, Şirin Hanım. Şu anda hepsini hatırlamam mümkün değil ama yani çok değerli isimler gerçekten bize bu konuda destek oluyor. Bağışta bulunuyor sepetleriyle. Çok mutluyuz bu etkinliğimizden dolayı da.
Evet, hakikaten de öyle. Bu kadar gönülden destekleyicilerinizin olması çok mutluluk verici. Bu sene üstelik yani festivale ulaşım kolaylığı açısından Galata Port İstanbul'un deniz ulaşımı kısmı da kullanılacak. Onu da belki dinleyicilerimizle paylaşmakta fayda var. Ulaşım kolaylığı açısından denizden de bir akses sağlayacağız.
Evet, hem denizden hem de bagiler de çalışacak zannediyorum Galata Port'un içinde. Evet. İki tarafa da. Hem iki tarafında da müze var. Müzeleri gelenleri de bu etkinliğimize bekliyoruz çıkışta. Gerçekten sanatla ticaretin ve belki yardımın bir arada olduğu çok farklı bir etkinlik olacağını ümit ediyoruz.
Biz de heyecanla bekliyoruz. Çünkü paket postanesi binası bizim için hakikaten çok özel. Yani sahanın en eski binalarından çok özel bir tarihi yapı. Onun içerisinde bulunmak ve yani bu festivale de bu anlamda bir katkı sağlayıp bir duruş gösterecek olması da bizleri çok mutlu ediyor. Heyecanla bekliyoruz Zayn Hanım. Bilmiyorum eklemek istedikleriniz varsa memnuniyetle. Sizi dinlemek çok keyifli. Güzel bir amaç doğrultusunda dinlemek daha da keyifli inanın. Eklemek istedikleriniz varsa tekrar sözü size verelim.
Bütün dinleyicilerimizi etkinliğimize davet etmek isterim. Gerçekten giriş ücretsiz olduğu için belki bizim standımıza uğrarlar, otizm hakkında daha fazla bilgi edinirler. Belki de standlar arasında hoşlarına gidecek yılbaşı için küçük hediyelikler bulurlar ve her iki tarafta mutlu olur diye düşünüyorum.
Evet, sevdiklerimizi sevindirirken böyle bir amaca da katkıda bulunabilmek umarım herkesi yine aynı şekilde heyecanlandıracaktır. Çok çok teşekkür ediyoruz Aylin Hanım katılımınız için.
Sizi bırakmıyoruz Aylin Hanım. Küçük bir oyunumuz var müsaadenizle. Şöyle bir oyunumuz da var. Oyunu oynamadan bırakmayız. Size 5 soru yönelteceğiz. O 5 soruda 1 dakika içerisinde boşluğu doldurmanızı isteyeceğiz. Siz için önemli olanı cevaplamanız. Hazırsanız başlayalım.
Başlayalım.
Hayatımdaki en büyük motivasyon şudur dediğiniz şey nedir?
En büyük motivasyon Tohum Otizm Vakfı'nın varlığı, devam etmesi ve kalıcı olabilmesi yönündeki attığımız adımlar.
Güne nokta nokta ile başlarım.
Kahveyle.
En son okuduğunuz kitap?
Ben en son bir şeye katıldım. Kitap kulübüne. Orada Virginia Woolf'un Miss Dalloway isimli kitabını okuduk ve İngiliz yazarları okumaya devam ediyoruz. Hı hı.
Benim için iyi yaşam şudur dediğiniz şey.
Şimdi iyi yaşam, ya hayatımıza otizm girdiği için biz diğer ailelerden ya da diğer fertlerden biraz daha farklıyız. Dolayısıyla iyi yaşam, evimizde oğlumuzun huzurlu olabilmesi, bizimle beraber güzel vakit geçirebilmesi olarak değerlendiriyoruz.
Son sorumuz, benim için başarı şudur dediğiniz şey nedir?
Aile diyeceğim. Ailemizin birliği ve mutluluğu.
Son derece önemli ve yeterli bir cevap başarı için. Çok teşekkürler. Bugün dostlar, dinleyicilerimiz, Tohum Otizm Vakfı Kurucu Başkan Yardımcısı Sayın Aylin Sezgin'le konuştuk. Kendisinden vakfın kuruluş hikayesini dinledik. Farkındalığın, otizm farkındalığının %7'lerden %70'lere çıktığını, artık ülkemizde 2,5-3 milyon çocuğun otizm tanısı konulduğunu, bunun da yaklaşık 7-7,5 milyon aileyi etkilediğini, görülme sıklığının 1/1'lerden 44/1'e geldiğini, o yüzden farkındalığın ve farkındalıkla yetinmeyip de topluma kazandırmanın ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Yılbaşı Alışveriş Festivali'nden Galata Port İstanbul Paket Postanesi'ne gerçekleşecek 29 Kasım 1 Aralık tarihi arasındaki festivalimizden bahsettik. İlk defa ücretsiz düzenleniyor. Lütfen sizler de not alın, takviminize bekliyoruz. Müthiş bir sohbetti Aylin Hanım. Kapatıyoruz. Varsa eklemenizi alalım ve sonra sonlandıralım.
Çok teşekkürler bizlere vakit ayırdığınız için, yer verdiğiniz için.
Teşekkürler. İrem, teşekkürler sana.
Çok teşekkürler Aylin Hanım.
Peki, Galata Port İstanbul Podcast serisine devam edeceğiz dostlar. Yepyeni konuklarla farklı kültürler üzerine sohbet edeceğiz. Galata Port İstanbul'u Galata Port İstanbul Instagram sayfamızdan ve podcastlerimizde Spotify'dan takip etmeyi ve lütfen yorum yapmayı unutmayın. Sevgiler, görüşmek üzere.